Jinolojinin Abhyayala kadın bilgeliğiyle bir araya gelişi. Lotus Sevda. Çiçeklenelim çünkü savaş bizim köklerimizi bitiremez başlığıyla Bogota'da düzenlenen ve Kürt kadın hareketi ile Abhyayala'daki kadın hareketlerini bir araya getiren konferansın ilk günü içeri adım atar atmaz sıradan bir konferanstan ziyade bir karşılaşmanın gerçekleştiğini hissettirdi. Birbirini uzun zamandır arayan, belki hiç görmemiş ama birbirinin adını mücadeleden bilen kadınların buluşması. Women Weaving the Future, Geleceği Kadınlar Örüyor ağının öncülüğünde gerçekleştirilen bu konferans, Abhyayala'dan, Kürdistan'dan, yerli Kuzey Amerika halklarından ve dünyanın farklı yerlerinden kadınların yaşamı savunan kolektif akıllarını yan yana getirdi. Biçimi klasik bir panelist-dinleyici düzeninden çok bir aradalığın psikolojisini yansıtıyor. Ortak hafıza, ortak yas, ortak öfke ve ortak sevinç üzerinden birbirine değen politik, ruhani bir mekan kuruluyor. Bu nedenle jeneoloji burada bir oturum başlığı değil, daha ilk andan itibaren işleyen bir yöntem, yaşayan bir bakış haline geliyor. Bahçede yalnızlığın çözülmesi. Mekana ilk adımda geniş bir bahçe açılıyor gözlere. Toplanmış kadınlar, kimisi yöresel kıyafetlerinin renkli dokusuna sarılmış, kimisi sade ama gözlerinin derinliğinde bir ateş taşıyor. Bahçeyi dolduran şey buradayız demenin o görünmez ama bir o kadar somut güveni. Gülümseyen yüzler, kucaklaşmalar, göz göze gelince uzayıp giden gülüşler, bir arada olmanın heyecanıyla kıvam bulan sohbetler. Sanki uzun zamandır zorla ayrı düşürülmüş bir akrabalık nihayet kendini yeniden anımsıyor. Kolonyal düzenin özellikle kadınların omuzlarına yüklediği o yalnızlık duygusu, tek başınasın, kimse seni görmüyor, sesini duyan yok, bahçede adım adım eriyip gidiyor. Kadınların yan yana gelişi daha ilk andan savaş köklerimizi yok edemez cümlesini bir slogan olmaktan çıkarıp bedene, nefese, toprağa yerleşen bir hakikate dönüştürüyor. Jeneoloji açısından bu sahne, duygu adı altında kenara itilecek bir ayrıntı asla değildir. Tam tersine kadınların birbirini görmesi, birbirine değmesi, birlikte gülmesi, politikanın en temel yerinden, yaşamın yeniden üretiminden, ilişkinin onarılmasından başlayan devrimci bir eylemdir. Sömürgecilik ve ataerki yalnızca toprağı işgal etmekle kalmaz, ilişkiyi de işgal eder, bağı da kuşatır. Kadınları birbirinden koparmak, dayanışmayı parçalamak, hafızayı sessizleştirmek, anneyi kızından uzaklaştırmak düzenin en eski, en sinsi yöntemidir. Bahçede çözülmeye başlayan tam da budur. Koparılmış bağların yeniden örülmesi, dağıtılmış gücün yeniden toplanması, susturulmuş sesin yeniden yükselmesi. Kaybın değil, mücadelenin pusulası. Açılış seremonisinin yapılacağı salona adım attığımızda başka bir eşik açıldı. Duvarlar, farklı siyasal hareketlerin mücadelede yaşamını yitiren şehit kadınlarının fotoğraflarıyla dolup taşıyordu. Bu fotoğraflar yalnızca geçmişin portreleri değildi. Mekanın politik pusulası, bugünün ruhani haritasıydı. Sakine Cansız'ın gülüşü, Rosa Luxemburg'un keskin bakışına, Berta Caceres'in direniş hafızası, Alina Sanchez Leger'in devrimci ateşine eşlik ediyordu. İsimler farklı, coğrafyalar uzak ama yüzlerde ortak bir kararlılık yankılanıyordu. Kendisi için değil, yaşamın ta kendisi için yürüyenlerin o sarsılmaz kararlılığı. Bir duvar bize bu buluşma sıradan değil diyordu ve iyi ki de olağanüstüydü. Çünkü kolonyalizm, ekstraktivizm ve ataerki normalleşerek kadınların varlıklarını silip süpürerek ve toplumun bu varoluşa dayattığı derin acıları görünmez kılarak ayakta kalır. Jeneoloji, hafızayı geçmişe hapseden bu akla karşı hafızanın bugünle kurduğu canlı bağı ısrarla görünür kılar. Duvarlardaki yüzler birer sembol gibi değil, bugünün sorumluluğu, yarının yükümlülüğü gibi duruyordu. Sanki şöyle fısıldıyordu, biz burada temsil değil, devamlılık kuruyoruz. Biz geçmiş değil, şimdiyiz. Her kayıp bir yandan yaradır ama aynı zamanda bir öğretmen, bir hatırlatıcı, bir yol gösterici, bir ışıktır. Acı hafızayı dondurur, mücadele onu yeniden akıtır. Sunak, kurulan ortak hakikat. Salonun tam ortasında kurulan altar dedikleri sunak, Abyayala halklarının geleneksel seremonisi için özenle hazırlanmıştı. Bir spiral, bir çember ama aynı zamanda yaşamın ta kendisinin haritası gibiydi. Kutsal bitkiler, tohumlar, ateş, su, toprak ve ataların fotoğrafları, kutsanan materyaller ve antikolonyal mücadele yürüten halkların bayrakları. Ve yine tüm bu kutsal nesnelerin çevresini saran şehit kadınların fotoğrafları. Bu görüntü Kürdistan'dan Abyayala'ya uzanan görünmez ama derin bir hat üzerinde aynı hakikati yeniden inşa ediyordu. Özgürlük mücadelesi yaşayanlarla yitirilenler arasındaki bağ kopmadığında, sarsılmadığında güçlenir ve kök salar. Ölüleri geçmişe hapseden, ataları folklorlaştırıp müzeleştiren, yasın politik gücünü etkisizleştirip özelleştiren kolonyal akla karşı burada yas bir siyasal biçim, kolektif bir direniş formuydu. Hafıza ise bir savunma hattı, bir varoluş çizgisiydi. Jeneoloji hakikati yalnızca teorik bir doğruluk ya da soyut bir kavram olarak değil, toplumsal ilişkiler içinde kurulan, yaşanan bir etik, politik yönelim olarak ele alır. Bu çember tam da böyle bir yönelimi taşıyordu. Doğa, ata, kayıp, bayrak, mücadele. Hiçbiri bir törenin dekoru, bir gösterinin aksesuarı değildi. Yaşamın nasıl savunulacağına, nasıl yeniden örüleceğine dair kolektif bir cümleydi. Toprağı bir kaynak değil, bir akraba, bedeni bir mülk değil, bir yurt, hafızayı bir nostalji değil, bir yol haritası, mücadeleyi bir son değil, bir başlangıç biliriz. Farklıyızla aynıyız arasında birlikteyiz. İçeri giren herkesin bedeninde yaratıcı gerilim dolaşıyordu. Farklıyızla aynıyız arasındaki o verimli diri gerilim. Farklılıklar bir vitrinde sergilenmiyor, birbirine mesafe koymak ya da sınır çizmek için kullanılmıyordu. Tam tersine bu farklılıkların kolonyalizme, ekstraktivizme ve aterkiye karşı toprakları, suları, bedenleri ve yaşamları için yürütülen özgürlük mücadelesinde nasıl birleştiği, nasıl birbirini güçlendirdiği görülüyordu. Burada farklılık bir kimlik gösterisi, bir ayrıcalık iddiası değil, ortak mücadelenin renkliliği, derinliği, çoğulluğuydu. Her farklılık ortak hakikati başka bir dille söylemenin, başka bir bedende taşımanın yoluydu. Bu çoğulluk jeneoloji perspektifinden hayati bir önem taşıyor. Modern iktidar ya herkesi aynılaştırır, tek dil, tek kimlik, tek tarih, tek beden ya da farklılıkları sistemli biçimde birbirine karşı kışkırtır. Parçalama, rekabet, hiyerarşi, bölme. Oysa burada kurulan şey bambaşka bir ilişkisellik. Farklılıklar ortak zeminde buluştuğunda güç, enerji, yaratıcılık üretiyor, ortak zeminde farklılıkları yutmuyor, bastırmıyor, eritmiyor. Abyayala'nın bereketli toprağıyla Kürdistan'ın Direngen Dağı arasında, kuzeyin yerli halklarının kadim hafızasıyla Orta Doğu'nun kırılmış, parçalanmış zamanları arasında, Aterki'nin coğrafyalara göre değişen ama özde aynı saldırıları arasında ortak bir damar atıyordu. Yaşamı savunma ısrarı. Farklı dillerde söylenen ama aynı nefeste birleşen bir isyan. Beden, teritoryanın nefese dönüşmesi. Seremoni başladığında bu ortak damar açıkça elle tutulur biçimde görünür oldu. Abyayala'dan kadınlar ve yerli Kuzey Amerika halklarından kadınlar kendi ana dillerinde dört elementi toprak, su, ateş ve rüzgar anarak, onları adlandırarak, onlara seslenip, onlardan yanıt alarak seremoniyi yürüttüler. Doğaya, güneşe, ayın döngüsüne, yaşamı mümkün kılan sonsuz döngüye şükran sunarken, aynı zamanda aynı nefeste yaşamını yitirenleri andılar. Atalarını, kendilerine hayat veren toprağı, suyu, bitkileri, ormanı, dağ, nehri anlattılar. Anlatırken yalnızca hatırlamıyorlardı, yeniden kuruyorlardı. Bu kültürel bir ritüel ya da folklorik bir gösteri olarak seyredilecek, tüketilecek bir şey asla değildi. Sömürgeciliğin en büyük, en katmerli yalanına karşı açık, net bir reddiyeydi. Toprak cansızdır, doğa kaynaktır, beden tüketim nesnesidir, kadın üretim aracıdır. Seremoni, beden teritorya fikrinin kelimeden, teoriden çıkıp nefese, ritme, harekete dönüştüğü an oldu. Kadın bedeniyle toprağın aynı saldırı altında, aynı işgal stratejisinin hedefinde olduğunu ama aynı zamanda aynı direniş kapasitesini, aynı yeniden doğma gücünü taşıdığını hatırlatan derin, kolektif bir nefes. bedeni toplumsal bağdan, ilişkisellikten koparan modern akıl, bedeni yönetilebilir, disipline edilebilir bir nesneye çevirir, toprağı canlılıktan, ruhtan, hafızadan koparan modern akılsa toprağı sömürülebilir, tüketilebilir bir kaynağa indirger. Her iki kopuşta ataerkiyle kapitalizmin ortak eş zamanlı operasyonudur. Dört elementin çağrılması bu sistemik kopuşa karşı bütünlüğün, tamlığın ilanıydı. Yaşam parça parça, bölük pörçük değil, ancak ve ancak ilişki içinde, karşılıklılık içinde var olur ve anlam bulur. Dilin ötesinde, ortak duygunun siyaseti. Birçok kadın, Kürt kadınları da dahil, seremoninin dilini anlamıyordu. Ama bu anlamadıkları anlamına asla gelmiyordu. Çünkü kolonyalizm sadece dilleri hedef almaz, yalnızca kelimeleri yasaklamaz, duyguları da tercümesiz, aktarılamaz, paylaşılamaz kılmaya, yalnızlaştırmaya çalışır. Buradaysa tam tersine devrimci bir şey gerçekleşti. Kelimeler anlaşılmasa bile yasın tonu, ritmi, derinliği anlaşıldı, şükranın sıcaklığı, samimiyeti anlaşıldı, toprağa seslenmenin içtenliği, saygısı, sevgisi anlaşıldı. Dil engel olmadı, köprü oldu. Kadınlar birbirine sarıldı. Bazılarının gözleri sessizce doldu. Bazıları başını eğdi, içine döndü. Bazıları sanki kendi kaybını, kendi yasını anıyormuş gibi derin derin iç çekti. Tam bu yoğunluğun, bu yüklü sessizliğin içinde yerli bir kadın annesinden aldığı öğüdü paylaştı. Sözleri odanın içine bir pusula, bir yol işareti gibi düştü. Kaygıyı yalnızlığa değil örgütlülüğe çevirmelisin. Yani kaygı bizi ele geçirmesin, içimizi yiyip bitirmesin istiyorsak kaygının boşluğunu örgütlülükle doldurmalıyız. Bir cümleyle sömürgeciliğin ürettiği sürekli tedirginliği, o kronikleşmiş korkuyu ve kadınların buna verdiği en kadim, en köklü yanıtı özetliyordu. Endişeyi felce, donmaya değil, ortak işe, kolektif eyleme çevirmek. Bu sarılmalar ve bu sözler duygusal bir ayrıntı, yumuşak bir an değil, antikolonyal feminist politikanın özü ta kendisiydi. Çünkü ataerki ve kolonyalizm bize durmadan sistematik olarak şunu öğretir. Güçlü ol, dayanıklı ol, duygunu sakla, gözyaşını yut, yalnız dayan. Oysa kadınların devrimci gücü çoğu zaman, çoğu yerde bunun tam tersindedir. Duyguyu kolektifleştirmek, yasın içine örgüt koymak, acıyı ortak akla, ortak eyleme dönüştürmek, kırılganlığı utanç değil, bağ kurma gücü olarak görmek. Jeneoloji, yaşamın örgütlenmesi. Kürdistan'dan Abyayala'ya, dağlardan ormanlara bakınca bu anların başka bir anlamı, daha derin bir katmanı belirginleşiyor. Jinjiyan Azadi yalnızca bir slogan, yalnızca sokakta bağrılan üç kelime değildir. Somut, gündelik bir yaşam örgütlenmesidir. Seremonide doğaya şükranla yitirilenleri anmak, yaşamın yalnızca bireysel, izole bir varoluş değil, toplumsal, ekolojik, ruhsal bir bütün olduğunu hatırlatır. Özgürlükse devletin lütfu, iktidarın armağanı değil, toprağın, bedenin, dilin, hafızanın ve kadınların kolektif örgütlülüğünün ısrarlı mücadelesinin kurduğu canlı bir gerçekliktir. Abyayala'da dört element etrafında kurulan o çember, Kürdistan'da kadınların kurduğu meclislerin, komünlerin, kooperatiflerin, öz savunma birimlerinin ve hafıza mekanlarının uzak ama yakın akrabasıydı. Aynı düşmana karşı farklı dillerde ama aynı politik sezgiyle, aynı yaşam içgüdüsüyle konuşuyorduk. Ekstraktivizm sadece maden çıkarmak, ormanı kesmek değildir. Kadın emeğinin, kadın bedeninin, kadın bilgisinin, kadın hafızasının da acımasızca kazıya kazıya alınmasıdır. Ve bunu durdurmanın yolu kadınların birbirine yakınlık kurmasıyla, birbirini tanımasıyla başlar. Ama orada asla bitmez. Örgütlenir, derinleşir, kalıcılaşır, yöntemleşir, kurumsallaşır. Yakınlık politikaya, politika yaşam biçimine dönüşür. Özgürlüğün zemini ve yöntemi. Konferansın ikinci gününde kadınlar sömürgecilik, kapitalizm ve ataerkinin hem toprağa hem de bedene yönelen ortak eş zamanlı saldırılarını derinlemesine ele aldı. Farklı coğrafyalardan, Kolombiya'nın dağlarından, Kürdistan'ın ovalarına, Meksika'nın topraklarından, Şili'nin kıyılarına paylaşılan deneyimler, ekstraktivist yağmanın ve devlet şiddetinin kadınlara yönelen sistemik baskının şaşırtıcı derecede benzer kalıplarla, benzer yöntemlerle işlediğini çarpıcı biçimde gösterdi. Bu tablo ortak bir direniş dili, ortak bir mücadele alfabesi kurma ihtiyacını daha da acil ve görünür kıldı. Dayanışmanın coğrafyaları aşarak uluslararası düzeyde büyütülmesi, derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ekolojik mücadele ile kadın öz savunmasının birbirinden ayrılamayacağı, aslında aynı kavganın iki yüzü olduğu net biçimde ifade edildi. Devamında kadınların somut örgütlenme deneyimleri, meclisler, kooperatifler, öz savunma birimleri, dayanışma ağları ve demokratik ağların nasıl güçlendirilebileceği, nasıl kök salabileceği derinlemesine konuşuldu. Kadim bilgiler ve jeneoloji, direniş bilincinin ve alternatif yaşamın kaynakları olarak ele alındı. Yalnızca teorik referanslar değil, yaşayan, nefes alan, gündelik hayata dokunan bilgi sistemleri olarak tartışıldı. Öz savunmanın fiziksel, duygusal, toplumsal, ortak bir gelecek kurma açısından taşıdığı hayati önem tekrar tekrar vurgulandı. Gün, yerli kadınların emek ürünlerinin, dokumalar, yiyecekler, el sanatları paylaşıldığı canlı bir pazar ve müzik dinletisiyle, şarkılarla, danslarla sona erdi. Tüm bu tartışmalar aynı zamanda temel bir soruyu masaya, gündemin merkezine taşıdı. Özgür bir yaşam hangi zemin üzerinde kurulacak? Hangi ilkelerle, hangi yöntemlerle inşa edilecek? Bu kritik noktada demokratik konfederalizm yalnızca bir teori değil, önemli bir pratik çerçeve olarak öne çıktı. Bu radikal yaklaşım, merkezi ve hiyerarşik yapılar yerine yerelden örgütlenen, aşağıdan yukarıya inşa edilen, doğrudan katılımcı bir toplumsal modeli savunur. Kadınların kendi özerk örgütlenmelerini kurmasını, kendi kararlarını kendilerinin almasını ve tüm karar süreçlerinde aktif, belirleyici rol almasını esas alır. Hedef açıktır. Ataerkil sistemin dayanaklarını sistematik biçimde zayıflatmak, çökertmek ve kadın öznesini politik, ekonomik, toplumsal olarak güçlendirmektir. Kadın özgürlüğünü toplumsal dönüşümün merkezine, itici gücüne koyan bu anlayış, sömürüsüz, eşitlikçi ve gerçekten demokratik bir yaşamı hedefler. Bu doğrultuda bu vizyon etrafında 2018'de Geleceği Ören Kadınlar Ağı kuruldu. Amaç, kadın mücadelelerini görünür kılmak, seslerini duyurmak, aralarındaki dayanışmayı arttırmak ve sınırları aşan güçlü, dayanıklı ağlar oluşturmaktır. Aslında bu model bütünüyle yeni, sıfırdan icat edilmiş değildir. Tarih boyunca yüzyıllar içinde kadınlar benzer yaşam biçimlerini kurmuş, korumuş, nesilden nesle aktarmıştır. Bugün yapılmak istenen bu kadim birikimi güncellemek, çağın koşullarına uyarlamak ve daha güçlü, daha kapsayıcı bir örgütlülük yaratmaktır. Çünkü yaşamı, doğayı, bedeni ve halkları savunmanın, onları geri kazanmanın yolu, ortak bir mücadele hattı, dayanışma ağı örmekten geçmektedir. Yalnızlık değil, yan yanalık, rekabet değil, karşılıklılık, hiyerarşi değil, eşitlik. Çiçeklenmek, kökü geleceğe taşımak. Bu konferansın en güçlü, en dönüştürücü yanı program değildi. Kurduğu haldi, yarattığı atmosferdi. Kadınların birbirinin yüzüne doğrudan bakarak, gözlerinin içine bakarak, senin mücadelen benimkine benziyor, senin acın benim acıma değiyor diyebilmesi. Bu benzerlik her şeyi aynılaştıran, farklılıkları yok sayan tek düze bir evrensellik asla değil, her coğrafyanın özgün acısını, özgün tarihini ve özgün bilgisini ciddiye alan, onurlandıran derin bir ortaklıktır. Duvarlardaki şehit kadınların solmayan fotoğraflarıyla ortadaki çemberin kutsal bitkileri, toprakları, suları arasında kurulan görünmez ama sarsılmaz bağ şu ortak cümleyi kuruyordu. Biz hem geçmişi hem geleceği taşıyoruz. İkisini birden omuzlarımızda, yüreğimizde, hafızamızda tutuyoruz. Köklerimizi kesmeye, kurutmaya çalışan savaşa karşı bir araya gelerek, yan yana durarak köklerimizi yeniden toprağa salıyoruz. Ve bu kez daha derin, daha güçlü salıyoruz. Bogota'daki bu tarihi buluşma, konferans kelimesinin dar akademik anlamını çoktan aştı. Bir araya gelişin kendisi, varlığın kendisi, kolonyal akla karşı doğrudan bir yanıt oldu. Parçalanmaya, yalnızlaştırılmaya, susturulmaya, dili ve hafızayı koparıp atmaya karşı güçlü, kolektif bir yanıt. Ve belki de en önemlisi, en umut verici olanı şuydu. Birbirimizin dilini bilmesek de birbirimizin kalbini, yüreğini, mücadelesini tanıdığımız bir yer, güvenli bir alan açıldı. Bu tanıma romantik, soyut bir duygu değil, mücadelelerin somut olarak birbirine dokunabileceği, birbirini besleyebileceği, güçlendirebileceği gerçek bir zemindir. Bahçedeki gülümsemede de, seremoni sırasında kurulan yüklü sessizlikte de, sarılmalarda da, duvardaki yüzlerin bakışlarında da aynı kararlı cümle, aynı dirençli söz dolaşıyordu. Çiçekleneceğiz, mutlaka çiçekleneceğiz. Çünkü savaş ne kadar şiddetli olursa olsun köklerimizi yok edemez. Hafızadan manifestoya, ortak irade. Konferansın son günü yalnızca bir kapanışı, bir vedayı değil, hafızanın, direnişin ve kadın özgürlük mücadelesinin ortak, sağlam bir zeminde yeniden kurulmasını, yeniden örülmesini ifade etti. Önceki günlerde derinlemesine yürütülen tartışmalar, paylaşılan hikayeler ve açığa çıkan bilgiler, kolektif iradenin somut bir ifadesi olarak güçlü bir manifestoya dönüştürüldü. Ortaya çıkan bu manifesto, farklı deneyim ve perspektiflerin, farklı coğrafya ve mücadele biçimlerinin ortak bir politika, hatta ortak bir vizyonda buluştuğunu ve mücadele zemininin kurumsallaştığını, kalıcılaştığını açıkça gösterdi. Konferansın son gününde ayrıca Abdullah Öcalan'a yönelik gerçekleştirilen uluslararası komploya karşı yapılan anma ve Kolombiyalı rahip, sosyolog ve bir gerilla olarak Latin Amerika'nın yoksul, ezilen halklarına öncülük etmiş, yol göstermiş Camilo Torres'in katledilme günü vesilesiyle yapılan ortak anma, hafızayı direniş iradesiyle geçmişi bugünle aynı politik çizgide buluşturdu. Yapılan dokunaklı konuşmalarda Kürt halkına dönük tarihsel müdahaleler ve tasfiye girişimleriyle Latin Amerika'daki yerli halklara yönelik sistematik baskı ve soykırım politikalarının aynı sömürgeci, inkarcı, ırkçı zihniyetin, aynı tahakküm mantığının ürünü olduğu net biçimde vurgulandı. Bu buluşma, iki coğrafyanın derin acılarının ve zengin mücadele deneyimlerinin birbirine temas ettiği, internasyonel dayanışmanın soyut bir kavram olmaktan çıkıp somutlaştığı, cisimleştiği tarihi bir ana dönüştü. Anmalar boyunca özgürlük, kolektif hafıza, adalet ve halkların kendi kaderini tayin hakkı temel, vazgeçilmez politik başlıklar olarak öne çıkarken, ortak mücadelenin coğrafyaları, sınırları aşan karakteri güçlü ve kararlı biçimde ifade edildi. Program, mücadele kararlılığının yeniden teyit edildiği, direniş ruhunun tazelendiği anlamlı bir kapanış ritüeliyle son buldu.